Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 27 Ekim 2022 günlerden Perşembe, bir haftanın daha sonuna geliyoruz. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız hafta içi her gün olduğu gibi. Gündem yüklü tabii, Ukrayna krizinin dünya çapında yankılarıyla ilgili pek çok not var. Size aktarmaya çalışacağım Ukrayna idaresinin kirli bomba kullanma planları yaptığını gündeme taşımıştı Rusya Federasyonu. Biraz cephede durum yatışmış gibi gözüküyor ama bir İskender, Rus İskender füzesinin taklidi üzerinden false flag denilen yanıltma operasyonu sergileneceği yolunda kaygılar dile getirilmeye devam ediliyor. CIA şefinin de Ukrayna'ya bu ay ziyarette bulunduğu haberleri Amerikan medyasına yansımış durumda. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'ın yine Amerikan liderliğiyle ilgili, yani ya biz lider olacağız ya da dünya batacak tarzında açıklamaları var. Dikkat çekici yine. Amerikan politikaları da İsrail Cumhurbaşkanı ağırlıyor. Joe Biden'ın Isaac Herzog'u ağırlaması, yine Ukrayna üzerinden İsrail'in yaptığı yardımlar, yapabileceği yardımlar tartışmaları var. Bunları aktaracağım. Ekonomi, dünya ekonomisi tabii sarsılıyor pandemiden çıkışta, bu açılan ekonomik savaş eşliğinde. Bundan notlar var. En başta Avrupa Merkez Bankası 75 bas puan artışa gitti politika faizinde. Dün Profesör Hayri Kozanoğlu ile konuşmuştuk dünyanın küresel makroekonomik dengeler açısından görünümünü. Bununla ilgili tartışmalar var tabii ki. Ayrıca Rusya petrolüne üst sınır getirme tartışmaları var. Almanya, Çin ilişkileriyle ilgili tartışmalar var ve Britanya hükümeti de tabii Liz Truss eşliğinde ekonomik kriz çözümlenememişti. Çok gündeme getirdiği ajandaları geri çekmek zorunda kalmıştı ve istifa etmek zorunda kalmıştı. Yeni başbakan, yeni hükümet kuruldu. Rishi Sunak hükümeti, Hindistan asıllı ya da Pakistan Hindistan asıllı bir Hindu diyelim. Bu konuda tartışmalar da vardı. Britanya demokrasisinin çok renkliliğine bağlanıyor. Bugün bu hafta bu konuyu es geçmek istemedim. Programın ikinci yarısında Britanya'ya bağlanacağız. Gazeteci yazar Çağdaş Gökbel konuğum olacak. Rishi Sunak nasıl anlamalıyız onun başbakanlığını, Britanya adası üzerindeki mücadeleleri, sadece İngilizler yok biliyorsunuz, İskoçlar var, Galler var, İrlanda var, egemen sınıfların pozisyonları var. Rishi Sunak çok zengin bir isim, bir yatırım bankacısı. Hem bununla ilgili tartışmalar var hem de tabii ki bu liderliğin küresel düzene etkileri var. Değerlendirmelerini alacağız. Britanya demokrasisinin içinde bulunduğu durumu, bir yıl içerisinde 3. başbakan ne anlama geliyor ve çıkış gözüküyor mu, sorularını yönelteceğiz, değerlendirmelerini alacağız. Almanya-Fransa ekseninde dün Paris'e gitti Olaf Scholz, Almanya Başbakanı, Fransa Cumhurbaşkanı ile görüştü ama Salı günü de konuşmuştuk bu konuyu Yücel Özdemir'le. Kriz pek atlatılmış gibi gözükmüyor. Notları aktarmaya çalışacağım. Türk dış politikasında da notlar var tabii ki. En başta İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine onay mekanizması işletilmesi, telefon trafiği olduğu anlaşılıyor, açıklamalar var. Almanya Başbakanı Scholz Atina ziyareti üzerinden Türkiye'ye verdiği mesajlar var. Ayrıca bugün bir de İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın Türkiye ziyareti de var. Dış politikada hareketli notlar var. Bunları da aktarmaya çalışacağım sizlere. Başlamadan frekanslarımızı tekrar edelim yine. Karasal yayın frekansları İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2. Türkiye'nin her yerindense Sputnik web sitesine girip kulaklığı tıklamanız, bizi dinlemeniz için yeterli. Twitter dış Twitter hesabından da Telegram hesabının linkini paylaştım. Telegram hesabınız varsa çok kolaylıkla bizi takip edebilirsiniz. Radyo Sputnik'e katılmanız yeterli, linki de paylaştım sizinle. Diyelim başlayalım Eksen'e. Evet, şimdi Ukrayna sahasında güney ve güneydoğu hattında Rusya Federasyonu ve iç savaştaki 8 yıllık iç savaşın sonundaki müttefiklerinin ilerleyişleri belli küçük bölgelerde Ukrayna'nın karşı saldırısının dinmiş gözüktüğü bir noktada devam ettiği anlaşılıyor. Karşı saldırıda fazla bir kazanım olmadığını aslında Ukrayna tarafı da dile getirdi. Ukraynalı yetkililer biraz kış koşulları da bastırıyor, artık sahada ne olacak göreceğiz hep beraber. Her son bölgesinden de Ukrayna'nın özellikle oradaki en büyük Dnieper Nehri üzerindeki en büyük barajı havaya uçurma riski nedeniyle bu yönde istihbarat aldıklarını söylemişlerdi. Yaklaşık 70 binden fazla deniyor. Bölge sakinini tahliye etmiş gibi gözüküyorlar. Tahliye operasyonu duyurulmuştu zaten. Tabii Rusya'nın bir de kirli bomba yanıltma operasyonunu dünya gündemine taşıması var. Hafta sonunda Amerikan Savunma Bakanı başta olmak üzere Rusya Savunma Bakanı Birleşmiş Milletleri de harekete geçirerek bu konuyu gündeme soktular. Hemen ardından dün aslında görüntüleri yansımıştı. Stratejik caydırıcı güçlerin eğitimi, tatbikat, aslında Rusya'nın tatbikatı bu tatbikat. Caydırıcı güçler, nükleer güçler. Tabii biz Rusya bu tatbikatı yapıyor. Kamçatka Yarımadası'nda uzay üstünden fırlatılan, en son 19 Şubat'ta yapılmıştı. NATO'nun bir nükleer tatbikatı geçen hafta başlattığını hatırlamak gerekiyor. Böyle bir denge ve caydırıcılık sergilemesi söz konusu. Sergey Shoigu da açıklama yapmış, Rusya Savunma Bakanı. Rusya'yı hedef alabilecek bir nükleer saldırıya yanıt olarak eğitimin gerçekleştirdiğini söylüyor. Rusya'nın nükleer doktrininde ilk saldıran olmama ilkesi var. Amerika'da yok. Efendim, önleyici saldırı yapabiliyor. Tu-95 uzun menzilli stratejik bombardıman uçakları da bu tatbikata katılmış durumda. Tabii kirli bomba meselesinin gündeme taşınmasının ardından gerçekleşmesi de tabii dikkat çekici. Bu konuda Rus makamları elde ettikleri istihbaratı da paylaşıyorlar anladığım kadarıyla. Uzun süredir bu planladıkları şeyi aslında çok da yakın teknolojik olarak, aslında Ukrayna zaten Sovyetler Birliği'nin parçasıydı biliyorsunuz 70 yıl boyunca. Ondan sonra ilk defa tarihte devlet olarak 90'lı yıllarda ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla yakın ülkeler. Burada Yuzhmash füze fabrikası uzmanlarına bir Rusya'ya ait İskender füzesinin taklidinin hazırlatılması, savaş başlığının radyoaktif maddeyle doldurulması ve Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından Çernobil santralinin tecrit bölgesinde vurulması yoluyla Rusya nükleer saldırı yaptı diyerek dünyaya yayılacağı, böyle bir bilgi de açıkladılar. Sonradan da işte İskender parçalarının dünyaya sergilenmesi gibi, Rusya Federasyonu Ukrayna sahasında nükleer silah kesinlikle kullanmaya niyeti olmadığını defalarca söylemişti. Ama bu kamuoyu, Batı kamuoyu, Türkiye'de de bütün olaylar bu şekilde okunuyor. Batı'dan alınıyor, kopya ediliyor adeta. Nükleer ifadesini ilk kullanan Batılılar olmasına rağmen Rusya'nın bugüne kadar çok, burada tamamen olgulardan ve söylemlerden bahsediyorum, nükleer silah kullanırız diye bir ifade çıkmadı. Caydırıcılık Soğuk Savaş'tan bu yana iki taraf tarafından her zaman dile getiriliyor. Nükleer bomba kullanabilir mi sorusunu ortaya atan ve bu ifadeyi kullanan Batılılar, Batılı siyasiler, başta Amerikan başkanı olmak üzere ve medya. Bunu belirtmekte fayda görüyorum doğrusu. Şimdi burada Ukrayna'nın müzakereleri reddetmesi, savaşın uzaması tartışmaları ben size aktarıyorum. Karşı tarafta da notlar var Ukrayna sahasına dair. CNN televizyonun CIA direktörü William Burns'un Ekim başlarında Zelenski ile görüşmek için Kiev'e gizli ziyarette bulunduğunu söylemiş. Zelenski Kiev'de mi, onu tam olarak bilemiyoruz doğrusu, ama CNN olayı böyle duyurmuş. En son Ukrayna'ya NASAMS sistemleri Raytheon şirketi teslim etmiş, ama Patriotlar hava savunma sistemi sıkıntısı var. Kerç Köprüsü, Kırım Köprüsü'nün ne yönelik terör saldırısının ardından 8 ay sonra Rusya ilk defa Ukrayna'nın altyapısını hedef almaya başlamıştı. Askeri ve sivil idari merkezlerin yanı sıra enerji tesislerine. Şimdi bu arada Amerikalılar bu kirli bomba tartışmalarını reddettiler, NATO vesaire, ama Amerikalılar nükleer tatbikat başlatmışlardı geçen hafta, hatırlayalım. Bombardıman uçakları Amerika'dan hareket etti meşhur. Ayrıca Amerikan yönetiminin B-61-12 termonükleer bombalarını Avrupa'ya yerleştirmeye hazırlandığı bilgileri geliyor. Aralık ayında NATO'nun Avrupa üslerine teslim edilecek bu. Pentagon'un ifadesiyle bu, yani Ukrayna sahasıyla bir alakası yok. Zaten böyle bir güncelleme, silahların modernizasyonu yapılacaktı. Dolayısıyla bunun sonucu diyorlar. Ama tabii dikkat çekici olan Almanya kamuoyu da, Almanya hükümetleri de son dönemde, hatta federal meclis bunların kaldırılmasını da talep etmişti. Yani nükleer enerjiyi bile kullanmak istemeyen bir toplum niye topraklarında nükleer silah barındırsın sorusu çıkıyor. Ki Almanya'nın nüfusunun 2/3 de atom silahına sahip olmaya karşı çıkıyor. Türkiye'de de biliyorsunuz incirlik üzerinden tartışılan mesele. İşte bunlar güncelleniyor. Maalesef başımızda bir nükleer tehlike var ve devam ediyor. Geçmişten bu yana var. Bunu belirtmek gerekiyor. Evet, şimdi burada en son Amerikan Dışişleri Bakanı'nın soğuk savaş artık sona erdi. Amerika'nın merkezi rolü yeni dünya düzeninin belirlenmesini sağlayacak. Rusya'nın stratejik yenilgisini sağlamalıyız çıkışları devam ediyor. Antony Blinken'ın Bloomberg konferansında en son bu ifadeleri kullanmış. Çin'le rekabet için çok taraflı işbirliği de işaret etmiş. Yani Çin ve Rusya'yı zaten stratejik konseptlerinde de hedef tahtasına koymuş gözüküyorlar, ama şu mesaj: dünyayı biz şekillendireceğiz. Biz şekillendirmezsek kaos çıkar gibi bir bakış açısı var. Gerçi Amerikan şekillendirmesi son 30 yılda dünyanın çok yerinde kaos yarattı, feci ve insani sonuçları olan, ama onlar kendilerine çok iyicillik atfediyorlar. Biz ne yaparsak iyi yaparız, güzel yaparız görüşleri var. Böyle bir perspektifleri var. Eğer barışı organize etme yolundaki büyük çalışmaya Amerika katılmazsa, bu işi başkası yaparsa, muhtemelen bizim çıkarlarımız ve değerlerimiz zarar görecek demiş. Nasıl bir ideolojik çerçeve çizdiğini doğrusu anlamak pek mümkün değil, ama genel olarak son dönemde, geçtiğimiz hafta Stanford Üniversitesi'nde de Blinken'ın söylemlerinden, yani biz sizin hepinize biz liderlik etmezsek Çinliler sizi yer tarzında kabalaştırarak yorumluyorum açıkçası. Böyle acayip bir yani bütün medeniyet bizde, her şeyin şahanesi bizde, biz liderlik etmeliyiz diyorlar. Zaten soğuk savaşta Sovyetler Birliği'ni yıktıktan sonra böyle bir fırsatı vardı Amerika'nın, ama ekonomik, sosyoekonomik paylaşım düzeni tabii, yani kapitalist ilişkiler, her yerde neoliberal ekonomik ilişkiler, modeller, bunun yansıması toplumsal modeller, işte en son woke kültürde kendini bulan, bunlar pek bir sonuç da getirmedi doğrusu. O yüzden nasıl bu kadar iddialı olduklarını ben çözemiyorum Amerikalıların dünyaya en iyi kendilerini hizmet edeceği konusunda. Yani Batı'dan ne gibi bir iyilik gelebilir toplumlara diye insan düşünmeden gerçekten edemiyor bu koşullar altında. Evet, şimdi Joe Biden'da Pentagon yetkilileriyle bir toplantı yaptı. Burada tabii dikkat çekici olan ABD'nin diplomasi yoluyla liderlik etmeye devam edeceğini söylemiş. Pentagon'un desteğiyle diplomasi yoluyla. Amerika genellikle askeri müdahaleler ya da toplumsal olaylara müdahaleler yoluyla bu anlamda ideolojik medya ve propaganda aygıtlarıyla müdahale ettiğini biliyoruz kendilerinin. Böyle bir vurgu yapmış. Tabii Çin vurgusu daha çok Biden'ın konuşmalarında var. Bir çatışma istemediğimiz için lideri biliyor diyor. Hatta çok en çok konuştuğu isim dünya liderlerinden birisi de Çin lideri, devlet başkanı Xi Jinping'miş. Bir kısmını başkan yardımcısıyken Obama döneminde rakamlar filan vermiş, klasik Amerikan usulü. Tabii Amerikalı yetkililer bir yandan Trump'ın Çin'e başlattığı, açtığı ekonomi savaşını Biden yönetiminin de devam ettirdiği, yani böyle güzel süslü sözler söylüyorlar, ama en son yarı iletkenler, gelişmiş çip teknolojisinin satışının sınırlandırılması gibi kararlar alınmıştı. Böyle bir çerçeve olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Biden'ın söylemlerini peki nasıl okuyacak? Herhalde ona bakmak gerekiyor. New York'ta da bir Amerika-Çin ilişkileri Ulusal Komitesi'nin yıllık galası düzenlenmiş. Çin lideri de oraya mesaj yollamış. Amerika ile ilişkilerin geliştirilmesi, iletişim ve işbirliğinin güçlendirilmesi vurgusu var. Klasik belki Çin'in perspektifi ama 20. Ulusal Kongre'ye geçtiğimiz hafta yapılmıştı Pekin'de, Beijing'de, başkent Beijing'de. Dünyanın bir kavşakta olduğu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en karmaşık durumda olduğu, Çin'in burada tabii barış içerisinde bir ara yaşama aslında diye formüle ettikleri, biz hegemonya kurmak istemiyoruz, çalışmıyoruz buna vurgulu, BM merkezli ama eşit, yani Amerika liderlik etmeyecek tabii, Amerika her şeyi liderlik edemez. Eşitler arası ilişki aslında Rusya Federasyonu'nda talebi bu. Bu ne kadar gerçekçi, orası ayrı bir tartışma konusu tabii ki. Evet, böyle Çin'le ilgili bu mesajlar verilmiş. Bir de tabii İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un görüşmeleri, dün Blinken'la görüşmelerini aktarmıştım. Akşam saatlerinde, saat farkı var Amerika ile, Joe Biden tarafından da Beyaz Saray'da ağırlandı İsrail Cumhurbaşkanı. Daha çok ikili ilişkiler, zaten sarsılmaz destek ifade edildi Amerika'nın İsrail'e. Burada biraz kritik olan Ukrayna yönetimi, Banderas yönetimi İsrail'den silah istemişti. Rusya ile ilişkileri gözeterek buna karşı bunu veremeyiz diye açıkça dile getirmişlerdi ama anladığım kadarıyla Amerika üzerinden özellikle Ukrayna sahasında bir de İran dronları çıktı, İHA'ları, SİHA'ları, onları engelleyecek bir takım sistemleri İsrail tarafı verebilir iddiaya göre. Onlar insani yardım diyorlar ve bir takım bilgi, enformasyon teknolojisi diyorlar. Oradan herhalde yani bu dronları engelleyecek askeri bilgi teknolojisi gibi bir şey. Bu tamamen benim yorumum, okuduklarımdan anladığım. Bir de tabii enerji bakımından da Lübnan'la yapılan sınır anlaşması Amerika'nın arabuluculuğunda yapıldı. İmzalar atılmış. Tabii iki ülke birbirini tanımadığı için özellikle resmi olarak savaşta olan iki ülke. Ama deniz sınır anlaşması yaptılar. Doğalgaz yatakları kıyı bölgelerde. Bunu İsrail yönetimi Lübnan'ın kendilerini tanıması olarak yorumladı. Anlaşma pek öyle bir birbirini tanıyan iki ülke arasındaki anlaşmaya benzemiyor doğrusu. Amerikan heyeti metni götürmüş, Lübnan Cumhurbaşkanı imzalamış, sonra o metin BM'ye veriliyor. İşte BM'den İsrail'e gidecek falan filan. Böyle biraz dolaylı yoldan bir şey ama tabii kimileri hakikaten İsrail Başbakanı Yair Lapid gibi deniz sınırı anlaşmasını kabul ederek Lübnan bizi tanıdı diye değerlendiriyor. Tarih olarak da vurgulamış durumda. Evet, böyle bir çerçeve. İsrail enerjisi Karış'ta nitekim hemen İsrail gaz sahasında üretime başlamış. Avrupa'nın enerji ihtiyacı var. Buradan Avrupa'ya enerji sağlanması planlanıyor. Kaçta kaçı orası ayrı hikaye ama kuyular harekete geçirilecek gibi gözüküyor. Amerika'da da seçimler yaklaşıyor. 8 Kasım biliyorsunuz. Ekonomi tartışılıyor tabii en başta. Benzin fiyatları. Özellikle Suudi Arabistan'dan rahatsızlıklar vardı. Suudi Enerji Bakanı, ben size dün aktarmıştım, Abdülaziz Bin Selman enteresan açıklamalar yapmıştı. Amerika'nın stratejik rezervlerini kullanması, çünkü Suudi Arabistan'dan ricacı olmuşlar 2 milyon varil günlük kısıntıyı, biz 8 Kasım'ı atlatalım sonra yaparsınız diye bunu da ifşa etmişti Suudiler. Dolayısıyla biraz papaz olmuş durumdalar Amerika-Suudi Arabistan ilişkileri bakımından. Suudi Enerji Bakanı ama stratejik rezervleri kullanırsanız daha çok acı çekebilirsiniz gibi bir açıklama yapmıştı dün. Bugün yansıyan açıklamaları, Riyad'da gelecek yatırım girişimi zirvesi var. O vesileyle Amerika ile ilişkilerde daha akıllı olacağız diye bir açıklama yapmış. Dikkat çekici bu. Yani sonuç itibariyle petrol piyasaları şekillenirken bizim de çıkarlarımızı dikkate almak durumundasınız mesajı olarak görebiliriz bunu. Bu arada Çin Dışişleri Bakanı da Wang Yi de Suudi Arabistan'ı bağımsız bir enerji politikası yürüttüğü için tebrik etmiş. Bu da ayrıca çok dikkatimi çekti benim. Amerika'dan bir de son not, Elon Musk, meşhur SpaceX'in CEO'su, Tesla'nın CEO'su, Twitter'ı alıyor. Yarın dananın kuyruğu kopacak gibi gözüküyor. Mahkeme kararı bekleniyordu. Hatta elinde bir lavaboyla Twitter binasına girerken görüntülerini paylaşmış. Çok tartışmalı da bir isim kendisi. Amerika'daki liberaller çok mutsuzlar, çok rahatsızlar. adeta Trumpçı yaptılar Elon Musk'ı. Aslında Obama'nın falan bağışçılarından aynı zamanda. İki partiye de bağış yapan, ortada durmaya çalışan bir isimdi ama tabii liberal değerlere uyum sağlamak çok zor aklı başında bir insan için son yıllarda. Elon Musk'tan hiç haz etmeyen benim gibi isimler bile bu Twitter'ı alma macerası ve Ukrayna konusunda aklı selim bir orta yol bulalım demesinden ötürü etkilenmiş durumdayız. Bir sürü insan, onu belirtmekte fayda var. Bir de New York Times'la atışmışlar galiba. New York Times tabii liberallerin Amerika'da sesi. Jeopolitikte kaotik aktör diye Elon Musk, bir özel girişimde iş adamı. Bir de Starlink'i sayesinde Ukrayna ordusu bolca uydularından faydalandı. Hiç onları görmezden gelip neden jeopolitikte kaotikmiş onu çözemedim doğrusu. Bedava hizmete sunmuştu ama o da yememiş içmemiş Elon Musk da New York Times'a yanıt vermiş. Küresel siyasette New York Times kaotik aktör haline geldi demiş. Yani daha önceki bazı çatışmalarda bazen hayırlı oluyordu ama haberleri büyük problem üretmekte. Vallahi benim bildiğim kadarıyla New York Times'ın haberleri çok uzun zamandır büyük problem üretiyor. Sürekli olarak yalan istihbaratı olduğu gibi kakalıyor dünyaya. 3 sene sonra yanılmışız biz meğer böyle değilmiş diyor. Yani bu Irak Savaşı hatta çok öncesinden böyle beri böyle. O yüzden yeni bir şey de değil doğrusu söylemek gerekirse. Belki Elon Musk yeni keşfetmiş olabilir tabii ki bu durumu. Evet şimdi IMF Başkanı Kristalina Georgieva merkez bankalarının faiz yükseltmeye devam etmesi gerektiğini söyledi kendisi. Ve nitekim Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz arttırımı geldi. 75 puanlık bir arttırma, oldukça yüksek bir arttırım. 50 bas yanılmıyorsam bekliyorlardı. Dolayısıyla enteresan bir biçimde euro değer kaybı, euro dolar paritesi 1'in altını görmüş yine. Enteresan gelişmeler. Kanada Merkez Bankası 50 bas puan artırımına gitmiş. Orada 75 bekleniyormuş. Böyle bir hareketlilik var. Britanya'yı birazdan konuşacağız ama hükümet şekilleniyor. Düzenlemeleri açıklayacaklar. Biraz vakit istiyor yeni düzenlemeler için. Maliye Bakanı Jeremy Hunt, Britanya'da olanları değerlendireceğiz. Rusya petrolüne tavan fiyat getirme çabaları iddiaya göre Amerika ve G7'deki ortakları 40 dolarla 60 dolar, 63 civarında bir değer. Çok da düşük tutmak istemiyorlar biz de zarar görürüz diye ama Hindistan ve Çin'in yaklaşık 40 dolarla dolara, 30-40 dolara aldığı düşünürse yine de daha fazla para ödemeyi gözden çıkartıyorlar gibi gözüküyor. Ama tabii Rusya satacak mı o da ayrı bir soru işareti. Rosneft, Rusya'nın en büyük petrol şirketi, onun başkanı Igor Sechin, ABD'nin enerji politikasının kurbanı oldu Avrupalılar diye tespitte bulunmuş. Avrupalılar çok mutsuz gözükmüyorlar bu kurban olmaktan, gayet de en azından elitleri ve liderleri diyelim, siyasi elitleri, öyle bir resim var doğrusu söylemek gerekirse. Bu arada habire Rus LNG'sinde alıyorlar, almaya da devam ediyorlar. En son Rusya'da da bu arada LNG üretimi %11.9 oranında artmış durumda. Enerji fiyatları ise düşecek diyor. Dünya Bankası raporu yayınlanmış. Pandemi, savaş, resesyon başlıklı bir rapor. 2022'de %59.1'lik bir yükselişten bahsediliyor. Gelecek yıl %11.2 düşüş diyor. Başka detaylar da var ama şöyle düşünün, o kadar zaten yükseldi ki %11.2'lik düşüş pek de bir düşüş olmayacak herhalde 2023 düşünüldüğünde. Evet, şimdi Almanya artık düşünce ve ifade özgürlüğünün bulunmadığı bir memleket haline geldi. Geçmişte de bir takım kendilerinin ortaya koyduğu çıtalar vardı. Bu tamamen ideolojik ve politik. Ukrayna'daki Banderist rejimi desteklemekten hiç gocunmuyorlar. Minsk anlaşmaları çerçevesinde bir barışı bizzat kendi yönetimleri kotarmıştı. Onu çöpe attılar. Konuşmuyorlar, almıyorlar bile. Hamburg'da zavallı bir adamcağız Z sembolü varmış arabasında. 62 yaşında bir adam 4000 euro para cezasına çarptırılmış Rusya'ya destek olarak algılanıp böyle bir dünya. Biz Türkiye'de ne konuşuyoruz diye düşündürüyor doğrusu insana. Adam da ya Z kuşağı ya bu alfabenin bir harfi orada Z kuşağı avukatı Z kuşağı. Bilmiyorum adam hakikaten Rusya'ya destek için mi yapmış ama son tahlilde Z işaretini arabanıza yapıştırmanız 4000 euroluk bir cezaya mal olabiliyor Almanya'da. Aslında tabii Almanya'da Çin tartışmaları var. Hamburg Limanı'nın dün aktarmıştım size %29.9'luk hissesi terminallerden birisi. Bakanlar Kurulu onayı verildi. Yeşiller aslında hiç vermek istemiyordu. %35'i de vermediler. Stratejik kontrol bize kalsın diye böyle bir çerçeve var. Bu devam edecek gibi gözüküyor. Ayrıca Fransız-Alman krizi salı günü konuştuk aslında Yücel Özdemir'le. Dün Paris'te Scholz'la Macron bir araya geldi. Ortak bakanlar kurulu toplantısı toplanamamıştı 26 Ekim'de. Ocak ayını ertelediler. Basın toplantısı yapmadılar. Geleneksel olarak basın toplantısı yapıyor liderler bu tarz görüşmelerin, toplantıların ardından, ama herhalde anlaşmalar pek sağlanamamış. Yücel Özdemir bize detaylarını anlatmıştı bunun. Askeri endüstriyel işbirliği, Amerika'yı, İsrail'i tercih etmesi Almanya'nın, Fransa'nın Midcat projesi, İspanya, Portekiz, işte Kuzey Afrika enerjisini alarak Almanya'ya çelme takması hakikaten sıkıntılı. Çin'le ilişkileri de ben size geçen hafta aktarmıştım. Aslında Macron Scholz'la beraber Çin'e gitmek istiyor. Avrupa'nın birlik gösterisi olarak, ama Scholz yalnız gitmeyi tercih ediyor. Bir ayrılık gayrılık çok net olarak gözüküyor. Macron da Fransız 2 televizyon kanalına mesajlar vermiş. Daha çok iç politika tabii. Emeklilik reformu, enflasyon oranları Fransa'da görece daha düşük ama problemler de büyük. Krizden geçiyoruz demiş, yani biraz katlanacaksınız demeye getirmiş. Hükümet sözcüsü de öyle diyor. Vatandaşlarımız tüketim alışkanlıklarını değiştirmek zorunda diyor. Çok zor tabii. Biz Türkiye'de neler çekiyoruz bunlar? Ne kadar lüks yaşayan ülkeler hemen bir küçük bir sarsılmada problem yaşıyorlar. Daha büyük dünya sarsılmalar yaşasa acaba ne yapacaklar diye düşünmeden edemiyorum doğrusu. Bu arada 500 fırıncı bir günlüğüne kepenk kapatmış Fransa'da. Bu baget ekmekleri falan meşhurdur biliyorsunuz. Ürün fiyatlarını arttırıyorlar habire. Çünkü elektrik enerjisi, yani kullandıkları enerjinin maliyeti artıyor. Evet, İtalya'da aktarmıştım. Giorgia Meloni'nin hükümeti temsilciler meclisinin ardından üst kanat senatodan da onay almış. Silvio Berlusconi'de 9 yıl sonra koalisyon ortağı oldu partisi. Senatodaki koltuğuna geri dönmüş. Vergi kaçırma cezaları vesaire siyasetten men edilmişti 6 sene kendisi. Aslında Ukrayna krizinde Minsk anlaşmaları vardı ya, uygulamadılar, bu sorunları yarattılar gibi konuştuğu ses kayıtları son anda sızdı ama İtalyan hükümetinin kurmasını engellemedi. Geri adım attı partisi. Cumhurbaşkanı, İsveç Başbakanı, yeni başbakan Ulf Kristersson'la telefonda görüşmüş. Türkiye-İsveç ilişkileri artık bir şey kalmadı. Kasım Aralık 2 ay içerisinde, belki daha kısa zamanda, belki bu görüşmeden sonra İsveç ve Finlandiya'nın paket istiyorlar. İkisi birden onay istiyor. Türkiye parlamentosunda NATO üyeliklerinin onayı, süreci hızlanmış gibi gözüküyor. Zaten Kristersson biz gereken her şeyi yapacağız demiş. 28 Haziran'da üçlü muhtıra imzalanmıştı. Türkiye'nin terör örgütleriyle ilgili talepleri var. Savunma sanayi yaptırımları kaldırıldı. Bu konudaki retorik de Türkiye hükümetinin istediği yönde gidiyor. NATO Genel Sekreteri de hatta konuşmuş. O da memnun durumdan, onaylanacağına emin. Macaristan'dan da sinyal almışlar galiba. Yakında o da gelebilirmiş. Türkiye'yi ziyaret edebilirmiş. Bunu açıklamış. Tahıl anlaşması ise 19 Kasım'da sona eriyormuş efendim. 22 Temmuz'da yapılmıştı Türkiye'nin katkılarıyla. Tabii burada bir takım pürüzler var. Onu da çözmeye çalışıyorlar. Ama Avrupa açısından önemli biliyorsunuz, tahılın, Ukrayna tahılının, Amerikan şirketlerine ait Ukrayna tarımının çoğu Avrupa'ya gitti. Öyle yoksul ülkelere filan değil. Avrupa Komisyonu genişlemeden sorumlu komiseri Oliver Verhelyi Ankara temaslarını dün almıştım. İnanılmaz bir işbirliği var Türkiye ile aramızda diyerek işbirliğinin boyutlarını vurgulamış durumda. Biliyoruz zaten bütün bunları aslında. Evet, Yunanistan'a giden Almanya Başbakanı var. Türk dış politikasını rahatsız edecek mesajlar vermiş. Kyriakos Mitsotakis'le görüşmesi öncesinde gazetelere konuşmuş. Cumhurbaşkanı Prag'daki Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısında bir gece ansızın gelebiliriz demişti Yunanistan'a. Böyle söylemlere dikkat etmek lazım tabii dış politikada. Sonra böyle malzeme haline geliyor. Örtülü askeri tehdit bu demiş Alman şansölyesi. Anlaşmazlıklar diyalog yoluyla çözülmeli demiş. Mitsotakis de ayrıca şikayet etmiş. Erdoğan şimdi geceleyin ülkemi işgal edebileceğini söylüyor diye. yakınmış efendim komşularımız ve ortaklarımız bizim kimseyi tehdit etmediğimizi biliyor. Tamamen bir Amerikancı politika uyguluyor Miçotakis yönetimi. Türk hükümetinin de Erdoğan'ın da seçimler gerekçesiyle bu retoriği yükselttiği saptaması yapmış. Kendisi de çok farklı değil doğrusunu söylemek gerekirse orada da seçimler olacağını anımsatalım. Evet, bu arada İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz bugün Ankara'da, bunun notları muhtemelen yarın daha çok düşer ama Anıtkabir'i de ziyaret etti kendisi. Askeri savunma ilişkileri, zaten yeni büyükelçiler atandı yıllardır. Ekonomik ilişkiler çok iyi ama siyasi ilişkiler hep problemli İsrail'le biliyorsunuz Filistin meselesi nedeniyle. Mart ayında Isaac Herzog gelmişti Ankara'ya. Sonrasında çok gittiler, geldiler. Şimdi bakalım bu gündemden sonra tam olarak nasıl şekillenecek? İsrail Savunma Bakanı'nın ziyaretinden sonra hep birlikte göreceğiz efendim. Evet, şimdi konuğuma dönmek istiyorum. Britanya'ya bağlanıyoruz. Gazeteci yazar Çağdaş Gökbel telefon hattımızın diğer ucunda. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Ceyda Karan.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bu hafta dünya gündemine aslında damgasını vurdu ama çok, dünya gündemi de yerinde durmuyor bu arada. Her şey çok hareketli. Biraz da bir alışkanlık oldu galiba. Britanya demokrasisi diyorlar, deniliyor. Bu sene 3. Başbakan Liz Truss'ın marulun raf ömrüyle yarışan başbakanlığı 44 gün sürdü. Yerine de Hindistan asıllı bir lider seçildi. Daha çok Batı medyasında ne kadar şahane, işte devrim yapıyoruz diyorlar. İlk defa Britanya İmparatorluğu'nun eski tebaalarından biri. Gerçi işbirlikçilerden olduğu anlaşılıyor ama olsun, önemli değil orası. Fakat yeni bir dönem başlamış gibi gözüküyor. Biraz göz boyama gibi oldu galiba. Etkisi de çok uzun sürmedi. Öncelikle şu işi meselesini sormak istiyorum. Britanya siyasetinde gelişi, arkasındaki dinamikler, neden böyle bir ismin seçildiği, tesadüf mü olduğu, yoksa kendiliğinden bir süreç mi olduğu, Britanya egemenleri açısından ve çalışan emekçi nüfus açısından ne anlama geliyor? Önce onu sorarak başlayayım.
Şöyle başlamak isterim. Elbette bu yayınlar çok değerli ve çok önemli ama özellikle dinleyicilerin bu yayınlardan sonra İşte bizim yazı yazdığımız Sol Haber Portalı ya da İngilizce çalışmalar yürüttüğümüz yerler, mecralar varsa oralardan daha detaylı bilgi edinmelerini önemli buluyorum. Türkiye'de de Ceyda Karan benzer bir yaklaşım biçimi görüldü. Rishi Sunak'ın göçmen geçmişiyle ilgili olarak bir liberal ideolojik perspektif açısından bunun ne kadar demokratik bir İngiltere'ye işaret ettiğine yönelik bazı safsatalar vardı. Ben bunları safsata olarak değerlendiriyorum. Böyle bir şey yok. Çünkü Türkiye'deki yayınları takip ettiğimde hem 3. Dünya Savaşı perspektifinden hem de bu değişen başbakanlar perspektifinden paradigma yanlışları yapıldı. Özellikle Türkiye'de Boris Johnson'ın tekrar başbakanlığa mail etmesi, tekrar Tory liderliğine mail etmesi üzerine tekrar geleceğini söyledi. Kesinlikle Boris Johnson gelecek vesaire dediler. Ben bu yayınları hayretle takip ettim. Çünkü acaba dışarıdan bizim görmediğimiz, bilmediğimiz ve anlamlandıramadığımız bir şey mi görüyor Türkiye'deki yorumcular dedim. Çünkü biz İrlanda cephesinden ve buradaki gazetecilerden olaylara baktığımız zaman Boris Johnson İskoçya ve İrlanda cephesinden bu derece istenmemesine ve gidiş biçimine bakılacak olursa, ciddi bir komployla gittiğini ve bir iç savaşla gittiğini düşünecek olursak yeniden gelme ihtimali söz konusu bile değildi.
Evet, biraz kendi açıklama yaptı, tatilini yarıda kesti, aday olacağım dedi, işte 100 milletvekilini aldım üstüne çıkıyorum falan. Belki ondan kaynaklanmış olabilir ama zaten akşamına geri çekti. Yine de şaşırtıcı değil mi? Yani bu kadar skandala imza atmış bir ismin ben yeniden olacağım 2 ay geçmeden 3 ay geçmeden, komik ki. Yani bu nasıl bir Britanya demokrasi anlayışı anlamamız lazım bu girişimden dahi, öyle söyleyeyim.
Yani bu krizlerden Tory Parti'nin gerekli dersi çıkarıp çıkarmadığı mevzusu ve iç savaşa sebep olan şey Tory Parti'nin içerisindeki ideolojik ayrışmalara odaklanmak gerekiyor. Bir grup, Tory Parti'nin içerisinde bir grup hakikaten tıpkı Amerika'daki neokonlar gibi savaşçı ve daha da öte bu işte demokrasinin standartları hani konuşuluyor ya, daha faşizan politikaları savunan, mültecilere karşı da ciddi faşizan politikaları savunan bir grup var. Ama buradaki paradigma yanlışlığı şu. Büyük Britanya dediğimiz adalar Birleşik bir Krallığı ifade etmiyor. Burada bölünmüş uluslar var. İskoçya gibi, İrlanda gibi. Ve bu İrlanda dediğimiz ülke 1916 yılında İngiliz emperyalizmine karşı bağımsızlık mücadelesi ve cumhuriyet meselesi veren ülkeden çok daha başka bir ülkeye, güçlü bir sermaye yapısına ve Amerika ile güçlü entegre yapıya sahip. O yüzden Johnson'ın durumu çok komikti. Şu anlamda Kuzey İrlanda protokollerini zorlayan, Kuzey İrlanda'da hayırlı cuma anlaşmasını zorlayarak protestanlara silah dağıtmaya kadar, çünkü oradaki Sinn Féin iktidarının ve Katoliklerin nüfusunun yükseldiğini görerek silahları göstermesi zaten derin bir çatışma yaratıyordu. Nitekim şunu unutmamak lazım. Hayırlı Cuma Anlaşması belirli sorunları öteleyen bir anlaşma. Türkiye'ye örnek bir perspektif olarak sunuluyor zaman zaman ama bu anlaşma adada hiçbir şeyi çözmemiş bir anlaşma, ötelemiş bir anlaşma. Bu anlaşmanın garantörü Amerika Birleşik Devletleri'dir ve Amerika Birleşik Devletleri Kuzey İrlanda'ya dokunmaya kalkan bir İngiltere Başbakanlığı İskoçya ve İrlanda ile birlikte omuz atarak düşürecektir. Yani özetle şunu söylemeye çalışıyorum. Boris Johnson bir kazayla tekrar eğer gelmiş olsaydı belki İskoçya'nın bağımsızlığına yol açardı. Daha fazla hayırlı bir işe yol açardı. Çünkü bu çok komikti yani. Ne ile kabineyi kuracağı da meçhuldü.
Rishi Sunak neye yol açar? Bu bağlamda nereye oturuyor peki?
Bu bağlamda şuraya oturuyor Ceyda Karan. Aslında Liz Truss'ın kesinlikle seçilmemesi gerekiyordu. Bunu şu bağlamda söylüyorum. İskoçya ve İrlanda sermayesinin Tory Parti içerisinde uyumlu çalışma noktasında gördüğü tek lider Rishi Sunak'tı. Hatta Boris Johnson düştükten sonra büyük bir tantanayla biz Rishi Sunak'ın geleceğine kesin gözüyle bakıyorduk ama Liz Truss Dışişleri Bakanlığı'nın gücünü istifa etmedi bu görevden çünkü devlet gücünü de kullanarak Thatcherizmin en uç örneklerini, en uç söylemlerini de kullanarak içerideki faşist, Tory Parti içerisindeki faşist, Thatcherist kodlara hitap ederek öne geçti. Bu anlamda Rishi Sunak şu anda adada sermaye sınıfları açısından dengeyi bozan pozisyonu, artan gerginliği İskoçya ve İrlanda cephesinden daha azaltacak, daha uyumlu bir lider. Ama son olarak şunu ekleyeyim, İskoçya ve İrlanda'nın esas olarak tercihi bir Labour Parti hükümeti, Keir Starmer ile daha uyumlu çalışacaklarını düşünüyorlar. Çünkü İrlanda Başbakanı ya Başbakan Yardımcısı Tanish ile Leo Varadkar, Liz Truss istifa etmeden saatler öncesinde İngiltere'nin ana muhalefet lideriyle ticaret ve ekonomi üzerine, ki bu kapitalizm için çok çok önemli dayanaklar olduğunu düşünürsek, adeta ülkenin başbakanı gibi onunla görüştü. Ama burada şöyle bir parantez açmak gerekiyor. Peki İşçi Partisi ve Keir Starmer hükümeti İskoçya ve İrlanda cephesinden gerilimi azaltırken İngiltere'nin aradığı savaş kabinesini gerçekten inşa edebilir mi? Çünkü İşçi Partisi'nin Irak işgalindeki pozisyonuna bakacak olursak, Tony Blair'i hatırlayacak olursak, Keir Starmer bu rol içinde çok ideal bir lider olarak görünüyor ve BBC başta olmak üzere bütün ana akım medya kuruluşları tarafından şu anda genel seçimlerin ve geleceğin başbakanı olarak değerlendirebileceğimiz bir pozisyonda duruyor.
Evet, hakikaten Irak işgali dönemlerini hatırlayan, Tony Blair'in yapıp ettiklerini hatırlayanlar açısından İskoçya ve İrlanda'da belki emekçilerin destekleyeceği bir işçi partisinin de çok başka yerlerden başka sıkıntılar yaratabileceği acayip bir gündem. Peki buradan biraz dış siyasetine geçelim. Tabii Britanya geleneksel olarak Sovyetler Birliği ve Rusya düşmanlığı güçlü bir ülke, özellikle siyasi elitlerin arasında. Bojo diye kısaltmasıyla andığımız Boris Johnson, Ukrayna çatışmasının başından bu yana Minsk anlaşmalarının çöpe atılıp Amerika'nın da büyük tetikleyiciliği eşliğinde işlerin bu hale gelmesinde ve belki Rusya tarafı her adımda müzakere arayışı içerisinde olsa bile bunu engelleyici bir rol oynadı. Bizzat Kiev'e gitti, İstanbul metnini baltaladı falan derken bir Rishi de farklı davranmayacak diye anlıyorum ben. Bu savaş politikaları bakımından yani İşçi Partisi'ne de gelmeden, seçimler ne zaman olacak oralara hiç girmeden Britanya iş siyasetini biraz da değişecek bir şey olmayacak ama Avrupa kanadında problemler var. Dolayısıyla nasıl bir şekil şemal beklemek gerekiyor Amerika ile birlikte yeni iktidar, Tory'lerden?
Şöyle bir şey bekleniyor. Bu gerilimleri azaltıp bir de işçi sınıfına sürekli olarak kemer sıkma mesajı vermesi de aslında Rishi Sunak'ı ideal bir pozisyondan biraz çıkarıyor. Çünkü onun liberal ideolojisi şu anda savaş düzleminde artan yaşam maliyetlerini eğer dikkate alacak olursak İngiltere işçi sınıfı ve grevci işçilerin başını çektiği Michael Lynch ve ekibini bu kişiyi hedefe oturtmasına yol açıyor ve savaşın çıktığı ilk günden bugüne arada ciddi bir makas açıklığı var. Toplum artık bu savaşın kendilerinin aslında onaya alınmadan çıkılan bu yolculuğun bedelini artık ödemek istemiyor. Şöyle bir durum var, paylaşılıyor. Rishi Sunak'ın 730 milyon sterlinlik serveti ve eşinin 20 İngiltere cephesinde, kamuoyunda çok tartışılıyor. Hatta şöyle söyleniyor. İngiltere'de ortalama ücret kazanan bir işçi taş devrinden çalışmaya başlasa ortalama kazandığı bu ücretle ancak 2022 yılına geldiğinde Rishi Sunak'ın servetine kavuşabiliyor. Yani Rusya'daki o oligarşiyi ve diğer sömürücü sınıfları hedef tahtasına, propaganda cephesinde oturturken aslında kendileri mi oligarkları iktidara getiriyorlar? Rishi Sunak'ın bu servetine baktığımız zaman aslında İngiltere oligarşisinin bizzat iktidara el koyduğunu görüyoruz. Tehlikeli olan nokta şu Ceyda Karan, 16 Mart'ta geçtiğimiz yıllarda 16 Mart'ta Boris Johnson Avam Kamerası'nda bir doktrin açıklamıştı. Rekabetçi bir çağda küresel Britanya AB'den ayrıldıktan sonra nasıl bir dış politika izleyeceğine ilişkin 110 sayfalık bir doktrin açıklandı. Buradan belki yayın evlerine de çağrı yaparız. Aslında bunun Türkçe'ye çevrilmesi çok önemli bir şey olurdu. Çünkü bu doktrinde George Soros'un ayak izleri de var ki Open Society diye geçiyor. Bu bize çok ciddi bir projeksiyon tutuyor. Yani bu şu demek, 2025 yılına kadar sizin programınızda açıklamayı istediğim şey buydu. 2025 yılına kadar dünyadaki emekçi sınıflar nefes alamaz. Resmi devlet politikası 2025 yılına kadar bu savaş perspektifini sürdürmeyi ve hedeflerine ulaşmayı düşünüyor. Hatta Genelkurmay Başkanı Nick Carter'ın açıklamalarını takip edecek olursak nükleer başlıkların yeniden arttırılması ve 3. Dünya Savaşı'na hazırlanıyoruz demesi bence çeşitli şeylere işaret. Şunu söyleyeceğim, Türkiye'de öğrencileri, küçük çocukların beslenmelerine artık kuru ekmek koydu ve açlığın bu kadar ayyuka çıktığı bir ortamda eğer hem İngiltere'de hem dünyanın çeşitli bölgelerinde sınıf mücadelelerini tetikleyecek şeyler yaşanmazsa 3-4 kış biz çok ciddi sorunlar yaşayacağız ve bu iş korkarım ki daha ciddi kapışmalara yol açabilir çünkü Ukrayna'nın çöktüğünü görüyorlar Ceyda Karan ve NATO aracılığıyla Ukrayna'ya sahada da doğrudan destek vermeye çalışacaklarının işaretini veriyorlar.
Evet, Peki bütün bunlar karşısında tabii Avrupa'da da o kadar büyük bir sansür var ki neleri işittiğine göre artık değişiyor insanlar. Yani eski çatışmalarda Amerika'nın işgallerinde müdahale ettiği ülkelerle ilgili sıkıntılar yaşanırken de belli ana akımın çizgisi ortadaydı. Ama insanlar şöyle bir bakıp karşı resmi de görebilirlerdi. Fakat bunların hepsi ortadan kalkmış durumda. Bayağı bildiğiniz düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü, Avrupa Dijital Hizmetler Yasası, işte Almanya'da en son Rusya'nın savaş suçları dememek suç filan, böyle acayip bir resim oldu. Bir de tabii halklar çok bir şey istemiyorlar ki, yani sürekli 24 saat 7/24 belirli iddialar. Ben tabii 30 küsür yıllık dış habercilik hayatımda bu kadar korkunç bir yalan düzeyi görmediğimi belirtmek isterim. Eskiden alışkın olduğumuz yalan söyleme üslubunun da çok ötesine geçildi artık. Ama sansür hikayesi, yani şunu sormak istiyorum, bu kadar uzattım ama bir barış ve yani bir yerde durun kardeşim, bu iş yaş çok kötü bir yere gidiyor diyebilecek bir toplumsal muhalefet yaratmak için medya kanallarının açık olması gerekiyor. Onlar kapatılıyor. Oradaki durum nedir? Hakikaten bir barış hareketi en azından işaretleri dahi yok mu? Nasıl görüyorsunuz siz Batı cephesinden ya da Britanya cephesinden, Birleşik Krallık cephesinden?
Şimdi bu demokrasi standardı dedikleri şey aslında şu, tam da bu sorduğunuz soruya denk düşüyor. İşte insanların Oxford'dan mezun olmasına, kimliklerine bakıp bir demokrasi rüyası yaratmaları çok saçma şu anlamda. Gerçekten savaş doğrudan Rusya Ukrayna'ya girdiği andan itibaren ciddi bir, aynı zamanda propaganda savaşı ve sermaye diktatörlüğünün artık o ince tülünün ortadan kalktığını gördük. Çünkü ben bu yayına bağlanırken de İrlanda'dan Sputnik, Radyo Sputnik'in hiçbir içeriğine ulaşamıyorum normal koşullarla. Hatta Telegram kanalınıza katılmak istediğimde bulunduğum bölgenin yasaları gereği buna katılmamın uygun ve mümkün olmadığı uyarısıyla karşılaştım. Şimdi böyle bir ortamda sistem gerçekten buradaki sermaye durumu terörize ediyor. Yani böyle bir ortamda muhalefetin barış ihtimalini dillendirmesi bile büyük bir cesaret, büyük bir kalkışma gibi görünüyor. Bunun cesarete dönüşmesini şöyle özetleyebiliriz Ceyda Karan. İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins'in eşi Sabine Higgins aylar önce Irish Times'a bir mektup yazdı. Yazdığı mektup neydi? Çok basit bir mektup yazdı Ceyda Karan. İnsanlar ölmesin. Ukrayna sahasında, Ukrayna'daki yoksul çocuklar da ölüyor. Rusya'daki yoksul çocuklar da ölüyor. Ama biz buraya silah göndererek ya da bu çatışmaları kışkırtarak bir sonuç elde edemeyiz. Her iki taraflarla oturup konuşmalıyız. Özetle bunu ifade eden bir mektup kaleme aldı ve yayınladı. Ondan sonra kopan patırtıyı, hani şu an burada anlatmam çok zor. Bütün medya, düşünün ki Cumhurbaşkanı'nın eşinden bahsediyoruz, Michael D. Higgins'in eşinden bahsediyoruz. Eğer kimlikçi safsatayla gidecek olursak, o aptalca düşünceyle gidecek olursak, bir kadına yapılan linci görmenizi isterdim. Madem hani bu düzene göre bu kimlikler çok daha önemli, kayrılması gereken kimlikler oluyor. Yani işte Amerika'da Condoleezza Rice makbul kadın olabiliyor ama İrlanda'da Cumhurbaşkanı'nın eşi demek ki makbul kadın olamadığı için çok büyük bir linçle karşılaştırıldı. Ve neticede ne oldu biliyor musunuz Ceyda Karan? Michael D. Higgins eşini korumak için açıklama yapmak zorunda kaldı ve aslında öyle demedi, şöyle dedi gibi trajik bir sonuçla noktalandı bu iş. Bir notu şuradan da, başka bir meseleden de açmak isterim. Şimdi yerel bir gazete olmasına rağmen 24 Nisan 2021'de Tullamore Tribune'de Karadeniz'de yükselen tansiyon ve tehlikeli durum başlıklı bir makale kaleme aldım. Orada da NATO'nun mızrak gücüne dikkat çekerek Ukrayna sahasında giderek ortamı kışkırttığını ve bu bir yerel gazete olabilir ama savaş çıktığı zaman şu anda yaşam maliyetleri krizi nedeniyle İrlanda'da ciddi bir evsizlik yaşanıyor ve insanlar sokaklarda ölüyor. Durum hakikaten çok daha çok trajik ve çok tehlikeli bir durumda. Bu mızrak gücünün tehlikesi şu: Türkiye NATO üyesi ve o dönem bu mızrak gücünün komutanlığını Türkiye yapıyordu. Türkiye'de NATO üyesi olarak büyük bir tehlikenin ortasında duruyor Ceyda Karan. Yani evet, tüm bu tablodan Türkiye'ye de bir mesaj çıkarmamız ve bir uyarı yapmamız gerekirse, NATO'da bulunması Türkiye'nin her an onu savaşın içerisine çekebilecek güçlü bir olgu. Yani NATO bir Türkiye için güvenlik ve savunma teşkilatı olmaktan ziyade artık daha büyük bir tehlike arz ediyor. Buna evet, da dikkat çekmek gerekiyor. Bunu şu bağlamda söyledim. O dönem Türkiye'de savaş çıkmaz, çatışma olmaz. Savaş çıkmaz, çatışma evet, olmaz. Yine ben döndüm, dedim ki Allah Allah, yine herhalde Türkiye'dekilerin bildiği bir şey var. Çünkü bir savaş geliyor, görüyoruz. Hatta öyle bir savaş evet, geliyor ki Liz Truss nükleer karşıtı bir annenin kızı olarak nükleer bombayı atarım ha diyen birisi biçiminde tarihe geçti. Son olarak evet, şunu ekleyeyim. Bütün bunlardan İngiltere demokrasisi öyle bir demokrasi ki, İngiltere demokrasi standartları öyle bir standart ki, işte Thatcher döneminde grevleri yasakladı, sosyal politikaları azalttı. Hatta Thatcher İngiliz anneler tarafından süt hırsızı olarak tanınmaktadır. Afganistan'da mücahitleri destekledi, Afganistan'ı yıktı, döndü kimyasal silahla İngiltere Irak'ı işgal etti. Ve Liz Truss ve onun İçişleri Bakanı, şu anda da İçişleri Bakanlığı'na devam eden Suella Braverman, hem bir kadın hem bir göçmen hem de esmer tenli bir kadın olarak hayalinin Ruanda'ya gidecek olan o uçağı izlemek olduğunu söyledi. Evet. Yani siz buraları böyle işgal edeceksiniz, insanları evet, yıkacaksınız ama böyle davranacaksınız.
Evet. Kusura bakmayın, yayınımız, süremiz sona erdi. Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok ibretlik aslında. Britanya demokrasisine bakınca rahatlıkla ibretlik bir resmi görmek mümkün. Çok teşekkürler Çağdaş Gökber.
Ben teşekkür ediyorum. Uzattığımın farkındayım. Sadece şunu unutmasınlar. İngiltere'ye bakarken Belfast'a, Edinburgh'a ve Dublin'e bakmayı unutmasınlar. Tamamen bunlar İngiltere'de başbakanı belirliyor demiyorum ama İskoçya ve İrlanda'da buradaki politikaların belirlenmesinde çok etkin. Çok teşekkür ediyorum.
Rica ederim. Efendim yarın görüşmek üzere. Eksen'den hoşça kalın.
Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.